Ayrım 6. Fırtına Çocukları. Nikolay Ostrovski. Sayfa 105. 6. Bölüm. Dzebek, yaldızlı az temennilik apoletleriyle 1.000 marka sahip olmayı ya da başarısızlık anında ortadan yok olmayı düşünmüş, hatta buna kesinlikle karar vermişti. Daha önceleri değiştirmeliydi tutumunu. Ama oyunun yeni başladığı ve kartların henüz dağıtıldığı şu sıralarda hileci korkaktan çok daha şanslı olurdu. Her şeyden önce banko demeliydi. Yoksa general olmanın asılmak kadar kolay olduğunu, o kritik anın tekrar gelmesi için belki de uzun süre beklemek gerekecekti. Elin iyi olması için kağıt düzmeliydi. İnsan hayatta bir kere büyük kumar oynardı. Oyuna başladı. Yakın zamana kadar Bayan Puşkalya'nın evinde kapıcılık yapan ve jandarma karakolunun başçavuş yardımcısı Kolbiski ile iki onbaşı tarafından izlenen Dzebek, işçi mahallesine bir an önce varabilmek için acele etti. Araba, pişen için oturduğu evin önünde durdu. Dzebek toprak yola atladı. Kolbiski, arkamdan gel. Şu pişenek alçağını sıkıştırabilecek şansımız varsa. Silahını eline alarak bahçeye daldı. İşte orada, işte orada. Dur, yoksa ateş ederim, diye bağırdı yabani bir neşeyle. Fırıncının uzun boylu gölgesinin koridorda kaybolduğunu görmüştü. Leon bir bomba gibi odaya daldı ve kapıyı arkasından kilitledi. İsa, Meryem, ne var, ne oluyor? Diye bağırdı annesi. Kapı öfkeyle sarsılmaya başlanmıştı. Kolbiski, kır kapıyı, yoksa kaçacak elimizden. Başçavuş yardımcısı biraz gerileyip hız aldıktan sonra bütün gücüyle kapıya yüklendi. Kırılan kapı odanın ortalık yerine düşerken kendisi de dengesini sağlayamadı, boylu boyunca döşemeye yuvarlandı. Aynı anda pişenek pencereye fırladı. Bir kafa vuruşuyla camı kırıp bahçeye atladı. Kırılan camların şangırtısı, yabancı insanların odaya doluşması, oğullarının kaçışı yaşlı pişenekleri şaşkına çevirmişti. Dilleri tutulmuştu korkudan. Yine kaçtı. Ahmak herif. Nerelere bakıyordun? Tam elinin altına gelmişti alçak. Kolbiski ağrıyan bacağını ovuşturarak soğukkanlılıkla cevap verdi. Sizin de elinizin altındaydı Bay Dzebek. Dzebek yaşlı adamın üzerine saldırdı. Hadi bakalım. Yaşlı eşek, hazırlan. Seninle orada uğraşacağız. Bize onun nerede saklandığını söyleyeceksin. Asker efendi, benim bu işle en küçük bir ilgim yok. Yaşlı adam Çekçe ile Polinezce'yi birbirine karıştırarak güçlükle konuşuyordu. Bu işle hiçbir ilgin yok mu aşağılık herif? Sana ne demiştim dün? Buraya geldiğinde hemen haber verecektiniz bana. Ama bayım, görülmüş şey değil bu. İnsanın kendi oğluna karşı olması. Görülmüş şey değil mi? Ne yapalım? Biz gösteririz sana. Her şeye sen cevap vereceksin. Hadi bakalım, gidiyoruz. Onu nereye götürüyorsunuz? Diye bağırdı korku içindeki yaşlı kadın. Kapa çeneni yaşlı büyücü. Hepiniz anlaşmışsınız bize oyun oynamak için. Kapa çeneni, yoksa tokadı yersin. Şapkasını bile alamamıştı. Güçsüz başı önüne düşmüş bir halde iki jandarmanın ortasında yürüyordu yaşlı adam. Her zaman yumuşak huylu olan, 20 yıla yakın bir süre en küçük bir skandala bile adı karışmadan yaşayan namuslu bir araba yapımcısını neden tutukladıklarını anlamadan askerlerin geçişini izliyordu komşuları sessizce. Yarım saat kadar sonra 4 jandarma Patlay'ın karısıyla çocukların oturduğu küçük eve girdi. Gelişleri hemen fark edilmişti. Şeker fabrikasının işçilerin oturduğu bu mahallede herkes Patlay'ı tanıyordu. Birkaç dakika sonra kapı önünde bir grup işçi birikti. Yırtıcı bir hayvanın avına saldırması gibi Patlay'ın karısına saldırdı Dzebek. Hapishaneden gelen o sümüklü neler anlattı sana? Hiçbir şey bilmiyorum, diye mırıldandı ufak tefek zayıf kadın, korkmuştu. Hepsi birbirinden küçük çocukları kadının arkasında birbirlerine sarılmıştı. Geçmişini ağza alınmaz küfürler savurdu Dzebek. Seni konuşturmasını biliriz. Acelesi vardı. Polis işgüzarlığı kendisini şu ya da bu şekilde bildiriyi basanlara ulaştıracak yolu aramaya zorluyordu. Kısacası pişenek dün sana geldi. Onu az önce yakaladık. Bize her şeyi anlattı. Daha önce kırbacın tadına baktı tabii. Boşuna inkar etmeye uğraşma. Hiç gereği yok. Yalnızca anlattıklarınızı karşılaştırmak zorundayız. Ama susarak ya da bizleri atlatmaya çalışarak bu işten kurtulacağını sanıyorsan derini yüzerim. Konuş. Kadın odanın bir köşesine doğru geriledi. Korkudan kalbi sıkışıyordu. Hiçbir şey bilmiyorum. Dizabek'in acelesi vardı. Kolbiski, biraz tımar et şunu. Dikdörtgen bir silüet, bir boğa boynu, yozlaşmış insanlara özgü bir boyun. İşte size Kolbiski. Saç örgüsü kırbacı tutan elini havaya kaldırıp hızla indirdi. Ana ile çocukları aynı anda bağırıştılar. Ana acıdan, çocuklarsa dehşetten. Sus köpek! Hadi konuş! Sana neler anlattı? Konuş! Kolbiski, yeniden başla! Bir daha! Kadının vahşi çığlıkları kapının önünde toplananların kalplerini bıçak darbeleri gibi parçalıyordu. Ne yapıyorlar ona? Hadi çocuklar, daha ne duruyorsunuz? Eve girmeli. Belki de en akla gelmez işkenceleri uyguluyorlar ona. Ve sizler burada durmuş alık alık bakınıyorsunuz. Kocasını hapishane köşelerinde çürüttükleri yetmedi. Şimdi de karısını mahvetmeye geldiler. Hey erkekler, haydi. Kapıyı tutmakta olan onbaşı işçilerin geldiğini görünce "Durun, nereye gidiyorsunuz?" diye bağırdı. "Ne yapıyorsunuz ona? Neden bağırışıyorlar? Bırak içeri girelim. Neden tanıkları yok?" Öfkeli bağırışmaları duyan Dizabek kapıya çıktı. "Ne oluyor? Hemen dağılın." Kimse kıpırdamadı yerinden. Tam tersine yeni gelenlerle kalabalık gitgide artıyordu. Kırbaçla dövüyorlar Mariosa'yı. Onları camdan gördüm, diye bağırdı bahçe duvarına çıkan Vasilek. Neden dövüyorsunuz kadını, diye sordu boğuk sesiyle orta yaşlı bir işçi. Kalabalık çoğalarak ilerliyordu. Dizabek yılan gibi soğuk bir korku dalgasının sırtından yukarılara doğru yükseldiğini hissetti. Halk korkusunu anlarsa başına neler geleceğini biliyordu. Tabancasını çıkardı. Geriye gidin, yoksa ateş ederim. Ön sıra gerilemek istediyse de pek fazla çekilemedi. Arkalarından itiyordu kalabalık. Yaşlı bir işçi hiç kımıldamadan olduğu yerde kaldı. Dizabek'in tam karşısındaydı. Elinizdeki davayı sallamayı bırak. Herkesi öldüremezsin. Daha zamanınız varken gidin buradan. Ateşlenen silah herkesi kalbinden vurdu. İşçi elini göğsüne götürdü, sendeledi, yan tarafa düştü. Çevresini saran kalabalık bir an duraksadı. Jandarmalar kadını sürükleyerek evden çıkardı. Faytonun içine attı. Ellerinde silahları basamaklara çıktı. Dizabek'le Kolbiski ikinci faytona bindiler. İki araba da dört nala uzaklaştı. Ölünün çevresindeki kalabalık giderek çoğalıyordu. Tesfiyeci Guluşko Polonyalı jandarmalar tarafından öldürüldü. Haber dış mahallelerin dar sokaklarında dolaşmaya başladı. Kıyıda köşede kalan yerlere bile girdi. En sonunda harabe haline gelmiş uzak yapılara kadar uzandı. Çoğu her şeyi kendi gözleriyle görmek için Patlayın'ın evinin yolunu tuttu. Gitmeyenlerse küçük evlerin çevresinde toplanarak ateşli tartışmalara girdiler. Neden öldürmüşler onu? Pek çok ağızdan çıkan bu soru haberi getirmişti olana yönelterek. Patlayın'ın karısını korumak istemişti. O zaman da Kolbiski, Puşkalya'daki fedailik yapmış olan adam, onu tüfeğiyle öldürdü. Kolbiski değil, fuarda piyangoculuk yapan adam. Şimdi başçavuş yaptılar onu. Peki kanun bunun neresinde? Bir evet ya da hayır için öldürüyorlar insanları. Tek bir kanun var. Sopa kanunu. Yeni efendilerimiz çok iyi. Evet, bugün durum aynen böyle. Eğer gün bitimine kadar asmazlarsa seni şükretmelisin. İşte hayatımız. Bazı yerlerde konuşmalar daha da ateşli bir şekilde sürdürülüyordu. Neden konuşuyorsunuz beyler? Tartışıyoruz. Bu alçaklar her şeyi kendi istedikleri gibi yapıyor. Bizlerse sadece konuşmakta üstünüz. Önce dil oyunlarına girişilir, sonra hop yatmaya gidilir. Gece yarısı da gelip karnını deşerler. Eğer o kadar cesursan ne işin var burada? En iyisi git darbeyi senyörle tartış. Ne kadar komik değil mi? Bir sürü insan öldürülüyor ve sen işin alayındasın. Daha önce de söylemiştim. Silahları Almanlara vermemeliyiz arkadaşlar. Şimdi Almanlar geri çekiliyor ve senyörlerin kökünü kazımak için elimizde başka hiçbir şey yok. Hepimizi yakalarsalar bir şey yapamayız. Herkes bu noktada birleşseydi ve her şey yoluna girerdi. Ama herkes kendi postunu kurtarmak korkusuyla titriyor. Çok doğru. Arkadan herkes kabadayı kesiliyor, sonra da yakalanmamak için kaçışıyor. Burada hepimiz ordunun eskilerindeniz. Şöyle bir saysan 300 kişi çıkabilirsin. Ben herkesin silahını iade ettiğini sanmıyorum. Bu sözleri söyleyen bir kadındı. Herkes dikkat kesildi. İgnaz, içeri gir. İçeri gir, duyuyor musun? Barankeviç'in fabrikasında ikinci posta işini bitirmişti. Sonraki vardiyanın işçileri ana kapının önünde toplanmıştı. Bir kısmı yoklama listesini imzalamak için içeri girdi. Cinayeti öğrenenler ise kapı önünde kala kaldı. ''Ne yapıyorsunuz orada? İçeri giriyor musunuz?'' diye bağırıyordu fabrikanın yaşlı bekçisi. ''Daha zamanımız var. Siren çalmadı henüz.'' Andre kazana son kürek kömürü dağıttı. Saat 3'e yaklaşıyordu. Ateşçiler öbür işçilerden 10 dakika daha önce işe başlıyorlardı. ''Duydun mu Andre? Polonyalılar Gloşko'yu öldürdüler.'' dedi öbür ateşçi arkadaşı Dimitri'nin yanına yaklaşarak. Yeni ekip kazan dairesine giriyordu. Andre aralarında kısa cümleler halinde geçen konuşmaları duydu. Kapı önünde kaynaşmaya başladılar. ''Gördün mü? Polisler de geldi.'' Pencereden gelen bir silah sesi duyuldu. ''Ne oluyor?'' Herkes birkaç saniye kadar ellerinde olmaksızın yeni silah sesleri bekleyerek kulak kabarttı. Andre kazanın kapağı boyunca uzanan merdivene çıktı. Yukarıda aralarında birinin açık olduğu 3 dar pencere vardı. Fabrikanın alışılmamış bir çalkantının sahnelendiği büyük kapısı görülebiliyordu. Önünde uzanan geniş alan insan kalabalığından kapkara kesilmişti. Yabancı biri duvarın üzerine çıkıp kalabalığa bağırmaya başladı. Fabrikayı korumakla görevli yabancı askerlerin tümü kapıya koşuştu. Ekibin şef yardımcısı Strumul makine dairesinden kazan dairesine gitti koşarak. ''Pıtaka nerede? Siren!'' Kimsenin dinlemediğini görünce sirenin subabını açmaya yarayan kabloya bağlı halkayı tuttu ve aşağı doğru çekti. Sirenin güçlü sesi Andre'nin kafasını kazana çevirdi. Her şeyi unutmuştu. Yalnızca kapının önünde başlayan dalaşmayı görüyordu. Kapılardan sıkışarak geçen işçi kalabalığı fabrikanın bahçesine vardı. Bu insan yığının yarısı kadındı. Andre hızla indi merdivenleri. Strönül halkayı bıraktı. Sirenin uluması sustu. İşte o anda ekibin başkan yardımcısı Andre'nin farkına vardı. ''Nerelerde sürtüyordun?'' ''Camdan bakıyordum.'' ''Oh! Seni buraya çalışman için aldılar. Sizler de işinize gidin, hadi!'' diye bağırdı Strönül işçilere. Sonra koşarak makine dairesine geçti. Andre bir süre kımıldamaksızın durdu. Aklına bir şey gelmişti. Bu düşüncesini aklından çıkartmak istercesine duraksadı ama iradesinin tutsağı olmuştu. Sanki bir boşluğa atlayacakmışçasına durmuştu kalbinin atışları. Bir an sonra kapıya doğru koştu, kapıyı kilitledi ve anahtarı cebine attı. Sonra kazanlara döndü. Halkaya sıkıca yapıştı ve öylece kaldı. Siren yeniden ulumaya başladı. ''Andre, delisin sen. Tüm ateşçiler Pıtaka'ya saldırdılar. Hepimizi kapı dışarı etmelerini mi istiyorsun?'' Ama kimseyi dinlediği yoktu Andre'nin. Halkayı çekmeye devam ediyordu. ''Bırak Andre, hepimizin işine son verecekler.'' Dimitri'nin sesi yalvarır gibiydi. Andre boş kalan eliyle kömür kırmak için kullandığı kaldırıcı kavradı. ''Çocuklara bir an önce buradan uzaklaşmalarını söyle.'' diye bağırdı Dimitri'nin kulağına. İmdat kapısına çıksınlar. Kendilerini elimdeki kaldıraçla kovaladığımı söylemeleri yeter de artar bile. Ama söylediklerini anlamak imkansızdı. O zaman Andre halkayı bıraktı. Sirenin ulaması kesildi. Elinde tuttuğu demir çubukla parlak gözleriyle kömürden kararmış yüzüyle arkadaşlarına bağırdı. İmdat kapısına çıkın. Çocuklar, bunu sizden bir arkadaşınız olarak rica ediyorum, hemen çıkın. Onları ayaklandırmak için bağırtacağım sireni. Suçlayabilecekleri tek insan ben olmalıyım. Çıkın yoksa vururum, daha çabuk. Kaldırıcı hızla salladı. Ateşçiler hep birlikte imdat çıkışına doğru atıldılar. Andre elindeki demir çubukla kapıyı sürmeledi. Kaldıracını avucunun arasına bıraktı. Yeniden asıldı halkaya. Felaketin korkunç habercisi olan siren yeniden ulumaya başladı ve şehrin tüm halkını sokaklara çıkardı. Barankeviç seyrek saçları tepesinde dikildi. Vrona sarardı. Dzebek titremeye başladı. Hapishane kulak kabartmış sesleri dinliyordu. Alman askerleri çevrelerinde neler döndüğünü anlamak için yerlerinden ayrıldı. Siren bütün gücüyle ötüyordu. Askerler büyük ve ağır kapıya bütün güçleriyle yüklendi. Kabza vuruşları yalnızca biraz titretebildi kapıyı. "Bir merdiven getirin, camlara koşun, üzerine ateş edin!" diye bağırıyordu onbaşı. Andre ancak bir silah camda patladıktan ve bir kurşun ıslık çalarak başının yanından geçtikten sonra fark etti tehlikeyi. Elinde olmaksızın bıraktı halkayı. Siren sustu. Yeni bir kurşuna hedef olmamak için kömür deposuna doğru koştu. Bu arada bir Alman askeri pencereden kazan dairesine girmeye çalışıyordu. İki eliyle silahı şimdiden içerideydi. Pıtaka kapana girmiş bir fare gibi deponun içinde dört dönüyordu. Baş kaldırmanın sona erdiğini hissetmişti. Umutsuzluk tüm benliğini kapladı. Dışarıdan itseler de Alman askerler ancak tek omzunu sokmayı başarmıştı dar pencereden. Andre elinde bir kömür parçası ölümü de göze alarak depodan dışarı fırladı. Kolunu havaya kaldırdı. Pencereye doğru hızla fırlattığı kömür askerin yüzüne isabet etti. Yüzü kanlar içinde kalan asker inlemeye başladı. Silahını elinden bıraktı, kendisini tutan askerlerin kollarına yığıldı. Silah kazan dairesinin beton zemine düştüğünde metalik bir ses yankılandı. Yeniden ateş edildi. Andre mutluluktan deliye dönmüştü. Kömür parçalarıyla pencereyi bombalıyordu. Dışarıdan yakası açılmadık küfürler duyuluyordu. Askerler merdiveni bıraktıkları gibi yere atladı. Andre kendisini olayın çılgınlığına kaptırmıştı. Kemerini çözdü, basınç ayarlayıcısının halkasına bağladı. Siren yeniden bu kez hiç susmaksızın ötmeye koyuldu. Şimdi elleri serbestti artık. Yakalanacağından korkarak kömürleri pencereye fırlatmaya başladı. Savaşın şiddeti kazan dairesinin iki penceresi daha olduğunu unutturmuştu. Camlar gürültüyle havada uçuşmaya, alçılar duvarlardan dökülmeye başladığında üç pencereyi birden kontrol edemeyeceğini yüreği daralarak anladı. Kurşunlar onu yeniden kömür deposuna sığınmaya zorladı. Pencerelerden birinde bir silah namlusu göründü. Andre namluya doğru bir kömür parçası fırlattı ama bir başka camdan gelen kurşun üzerine kendini göstermeden savaşmaya karar verdi. "Şimdi işin sonuna geldik," diye düşündü. Ağlamak üzereydi. Gevşeklik ve güçsüzlük bütün benliğini kaplamıştı. Kendini çok yorgun hissetti. Savaşmaktan vazgeçmeye hazır bir köşeye oturdu ama sivri bir şey kalçasına saplandı. Elini ağrıyan yerine götürdü. Bu ateşçilerin kömürleri ıslatmak için kullandıkları yangın hortumunun sivri ağzıydı. Yorgun beyninde bir ışık çaktı. "Beni yakaladığınızı sanıyorsunuz alçak herifler, esir tüccarları. Görürsünüz gününüzü," diye bağırdı. Borulara bağlı vananın kolunu hışımla çevirdi. Buhar tiz bir ıslık sesi çıkararak hortumun ağzından fışkırmaya başladı. Depo buharla doldu. Kaynar su oluk gibi akıyordu. Deponun havası giderek dayanılmaz hale geliyordu. Andre titreyen eliyle hortumu kavradı, kazan dairesine yöneltti. Maden parmaklıklarını yakıyor, sıçrayan buharlar canını yakıyordu. Su pencereleri yıkarken o dışarıdan gelecek çığlıkları bekleyerek vahşi bir neşeyle dans ediyordu. Sonra kazanların arasına oturdu, hortumu dört bir yana çevirmeye başladı. Kalbi göğsünü delmek istercesine hızlı atıyordu. Buhar tabakası giderek kalınlaşıyor, yerde biriken kaynar su ayaklarını yakıyordu. Kazanlardan birinin çıkıntısına sıçradı. Soluğu giderek kesiliyor, elleri yanıyordu ama bilinci kurtuluşunun olmadığını bildiği savaşta direnmeye devam etmesi için zorluyordu. Magalneski koşarak kurmay subayının yanına geldi. "Ne oluyor burada?" diye sordu Vrona'ya. Sesi kabaydı. Yüzbaşı elini kasketinin siperine götürdü. "Görünüşe göre önemli bir karışıklık var ve büyüyor albayım. Süvari subayı kendisine karşı koyan bir işçiyi öldürdü. İşçiler de işbaşı yapmamaya karar verdiler, ayaklandılar. Zaremba'ya gönderdim." Vrona oldukça sakin bir şekilde veriyordu raporunu. Öfkesi giderek artan Edward ise habire dudaklarını ısırıyordu. ''Neden ötüyor bu siren? Buna neden izin veriyorsunuz? Fabrikayı ele mi geçireceklerdi?'' Vrona elini hafifçe yere indirdi. Hazır ol da kalmaktan hoşlanmıyordu. Rahat durumuna geçmek için izin bekliyordu yüksek rütbelilerle kendilerinden bir rütbe daha düşük olan subaylar arasında disiplinin gerektirdiği bir durumdu bu. ''Hayır, paralı askerlerimiz oradaydı. Ama ateşçilerden biri kazan dairesine kapandı. Şimdiye kadar da onu oradan çıkaramadık.'' Mogolneski öfkesini tutmaya çalışarak eliyle kılıcının sapına hızla vurdu. ''Bir adam mı dediniz?'' ''Dinleyin yüzbaşı, siz benimle alay mı ediyorsunuz? Tek bir adam bütün şehrin altını üstüne getiriyor. Siz de burada soğukkanlılığınızı bozmadan duruyorsunuz.'' Pencereden güçlü sirenin yorulmak bilmez uluması duyuluyordu. Bu, Mogolniski'yi çılgına çevirdi. Vrona yüzündeki donmuş ifadeyle bir heykel gibi hareketsizdi hala. Ancak o anda Mogolniski durumun farkına vardı. ''Rahat! Düşündüğüm başka şeyler olduğunu herhalde anlıyorsunuzdur,'' dedi, tüm öfkesini ortaya koyan bir el hareketiyle. Vrona elini sessizce aşağı indirdi. Sanki biri kuru dalları kırıyormuş gibi çatırdamalar duyuldu. Sonra her şey sustu. Mogolneski hızla pencereye yöneldi. ''Zarembadır, kendisine bir yol açıyor,'' diye açıkladı Vrona. Mogolneski ona doğru döndü. ''Nakliye kolundaki Almanlar nasıl davranıyorlar?'' ''Şimdilik çok iyi. Şehre yalnızca mangalar halinde iniyorlar. Her şeye hazırlıklılar. Aşağı yukarı 700 kişi kadarlar. Oldukça disiplinli duruyorlar. Subaylarıyla işlerinin başında. Mağazalarda yiyecek ne varsa almışlar. Karşılığında da makbuz vermişler. Polislere onlarla çatışmalarının ama dükkanları kapatmamalarını emrettim. Eğer zorla girmeye kalkarlarsa önlem düşünmek gerekecek.'' ''Evet, onlara çatmamalı,'' dedi Mogolneski, sesindeki öfke biraz azalmıştı. ''Söyleyin bana, sizce bu onların işi mi?'' Vrona albayın neyi ima ettiğini anlamıştı. ''Tabii, yalnızca bildirinin kendisi altında değerinde. Ama süvari subayı o aptalı öldürmemi olsaydı, şimdi sanırım her şey süt limandı. Bir şey öğrenebildiniz mi? Bunu kim basmış?'' ''Şimdilik hiçbir şey bilmiyorum.'' Mogolneski neye karar verilmesi gerektiğini düşünerek odanın içinde dolaşmaya başladı. Sonra kılıcını önüne alarak oturdu. ''Beni iyi dinleyin yüzbaşı,'' dedi var gücüyle. ''Emirlerinizi bekliyorum.'' Vrona hazır ola geçti. ''Herhalde farkınızdasınızdır yüzbaşı Vrona. Eğer bu durumun bir ya da iki gün daha sürmesine göz yumarsak şehirde...'' ''Anlıyorum,'' diye cevap verdi Vrona. Mogolneski ayağa kalktı. Sanki nefes almakta güçlük çekiyormuşçasına zorlanarak kaputunun altın işlemeli yüksek yakasını çekiştirdi. Sonra yeniden konuşmaya başladı, sözlerini tamamladı. ''İşte o zaman harekete geçersiniz. Her şeyden önce hapishanedeki bütün ayak takımını kurşuna dizmenizi emrediyorum. Onları şehirden çıkarıp uzak bir yere götürün. Yarın benim imzamı taşıyan bir idam kararı bütün duvarlara asılsın. Baş üstüne. Sonra da akşamın yedisinden sonra biri burnunu dışarı çıkaracak olursa çekinmeden öldürün.'' Edward giymeye çalıştığı eldivenini hızla yukarı doğru çekti. ''Sürü hayvanları ağıla kapatılmalı. Sürü her zaman sürüdür. Sırtında kırbacı hissetmelidir.'' Dışarıda siren ulumaya devam ediyordu. ''Bana hala gürültü yapan bir adamın hakkından gelemediğiniz gibi bilgiler vermeye sakın gelmeyin yüzbaşı.'' ''Zaremba oraya vardı. Siren birazdan susar.'' Onu dinlemedi Mogolneski. Kapıya doğru yürüdü. ''Siz benimle geleceksiniz.'' Kapıda nöbet tutan jandarma onbaşısı onları selamladı. Aşağı inmelerini bekledi, sonra telefonun başına geçti. Bir süvari mangası kurmay subayın önünde sıraya diziliyordu. Manganın başında boy gösteren Ladislas, Mogolneski'nin iri kıçı eğere yapışmıştı. Durmadan gümüş süslerle kaplı kasketini düzeltiyordu. Ağabey ile Vrona'yı görünce atını mahmuzlayıp tiz bir sesle bağırdı. ''Manga, hazır ol!'' Edward bir ayağını özengiye koydu, eğerin üstüne hafifçe oturmak için büyük bir güç harcadı. ''Allah için yaşlanıyorum. Bu Paris'in otomobilleri yürüme alışkanlığımı kaybettirdi. diye düşündü canı sıkılarak. Yüzünü acıyla buruşturdu. Üstelik hemoroidi vardı. Bir süvari için. Vrona yanına yaklaştı. Yani bu önemli karışıklıkla uğraşacağız, dedi Edward alaylı bir şekilde. Sonra atını mahmuzladı. Ladislas'ın öfke dolu bağırışlarıyla titredi atlar. Eczanenin yakınında bir grupla karşılaştılar. Bu ne? Diye bağırdı Edward kaşının çırpınışlarına attığını duyarak. Her halinden okumuş olduğu anlaşılan fakir ama temiz giyinmiş iri yarı bir kadın, yaralanan üç kişiyi az önce götürdüler, bir kadının gözü çıktı, dedi Polonezce. Dudaklarında suçlu bir gülümseme vardı. Kim yaraladı onları? Şaşıran kadın ne cevap vereceğini bilemedi. Buradan geçen askerleriniz sayın subayım. Bir evet ya da bir hayır için insanlar öldürülüyor. Vrona atını seslerin geldiği yöne doğru hızla çevirdi. Kim söyledi bunu? Kalabalıkta bir dalgalanma oldu. Arka sıralar hızla çekilmeye başlamışlardı bile. Onlarla ilgilenin, dedi Edward dişlerinin arasından. Atını öne doğru yürüttü. Kalabalık yumruklanan yumuşak bir hamur gibi açıldı önünde. Hey sizler! Hadi hepiniz evlerinize dönün. Eğer başını dışarı çıkarmak isteyen eğlence düşkünleri varsa başlarına veda edebilirler. Asteğmen, şunların sırtlarını biraz okşatın. Edward Vrana'nın emrini duydu. Jandarmalık gerçekten biçimsiz pis bir iş dedi kendi kendine. Yüzünü iğrenerek buruşturdu. Savunma hatlarını geçerken yakasında ilk kez bir bit yakaladığında da aynı hisse kapılmıştı. Vrana yanına geldi. Sanırım mangadan fazla uzaklaşmamalısınız albayım. Kont Latistas düzeni sağladıktan sonra gidebiliriz. Bu sürüyü yönetmek için kırbaç yeter de artar be, diye cevap verdi Edward önemsemeden. Evet ama aralarından biri taş atsa... Arkalarından sesler kesildi. Manga yaklaşıyordu. Yolda kimse kalmamıştı. Önceleri bu işle polis uğraşırdı. Şimdi ise gördüğünüz gibi yolu gübre yığınından temizlemek bize düşüyor. Vrona gülümsedi. Başkalarını maşa gibi kullanmaya alıştın ha? Savaş kaşkını kurmay bozuntusu. Bekle biraz. Gururunu kırdırırlar sana. Daha bir şey görmüş değilsin, dedi içinden. Yüzünde bir gülümseme dolaştı. Yüzbaşı, bütün savaş boyunca siperlerden bir an olsun ayrılmamıştı. İki kere ölümle burun buruna gelmişti. Tüm servetini yitirmiş asil bir aileden geliyordu. Bu rütbeye erişebilmek için çok zorluk çekmişti. Hayattaki şanssızlığı, savaşın etkisi onu çok hırçınlaştırmıştı. Askerlerin gri kalabalığından da savaş alanından uzak şehirde evlenenlerden, kendisi için erişilmez zevkler içinde boğulan kurmay subaylardan da nefret ediyordu. Kendisini siperlerin çamurundan kurtaracak, mutlu ve baş döndürücü hayatı tanıtacak ne parası ne de çevresi vardı. Avusturyalıların eline geçtiğinde mutluydu. En azından sertliği yüzünden nefretlerini kazandığı askerlerinden birinin kendisini sırtından vurma tehlikesini atlatmıştı. Pilsudski Polonyalı olduğu için onu Avusturya'daki kendi alayına almıştı. Vrona yeniden öldürücü mesleğine dönmüştü. Bu kez de savaş alanının öbür yanındaydı. Üniforması ve kokartı değişmişti. Almanlarla arası açılan Pilsudski Magdeburg Kalesi'ne kapatılıp bu kurnazca tutukluluk çok rahattı. Alayı dağıtılınca Avusturya ordusunda savaşmak istememiş, Varşova'ya kaçmıştı. Polonya askeri örgütünün PAO, Pilsudski'nin gizli askeri örgütü. Gönüllü askerleri kaydeden üyeleriyle ilişki kurdu ve Zarembe'yle birlikte Wolhain'da Mogrenstein'in evine girmek üzere gönderildi. Bir başka sokak toplantısı, diye bağırdı Edward. Vrona başını kaldırdı. İki ana yol kavşağındaki fırının önünde büyük bir kalabalık dalgalanıyordu. Arkasına dönüp eliyle bir işaret yaptı. Dört nala ileri atılan lejyoner mangası tam arkasında duruyordu. Bağrışmalar duyuluyordu. Neden ekmek satılmıyor? Açlıktan ölmemiz mi gerek? Bölüğün geçmesi için Edward bazen yana çekilmek, bazen de kalabalığın arasına girmek zorunda kalıyordu. Tüm gücüyle mahmuzladığı at şaha kalktı. Kadınlarla çocukların korku dolu sesleri, öfke ve hoşnutsuzluk uğultuları hiçbir şey Edward'ı durdurmadı. Gururu geri çekilmesini engelliyordu. öfkeden dudaklarını ısırarak kalabalığın arasına daldı. "Ne yapıyorsunuz? Çocuklar var!" diye bağırdı bir kadın. Edward özengileri üzerinde yükseldi. Bir öfke kasırgası tüm benliğini sarmıştı. Nefes nefeseydi. "Kılıç!" diye ciyak ciyak bağırdı Ladislas. Birisi Edward'ın atının dizginlerini sıkıca tuttu. Bu da fazlaydı artık. Kılıcını kabzasından çıkardı. Bir saniye kadar sonra bu saygısızın başını yoracaktı. Ama Almanca olarak bağırtılan bir sert uyarı, "Zurich!" ve tam atının yanı başında ortaya çıkan bir asker şapkasının kırmızı kenarı elini durdurdu. Dizginleri çekti. Ancak o anda bazı Alman askerlerinin de kalabalığın içine karıştığını, bir sokağın içinde ihtimal ekmek almaya gelen bir askeri kalabalığın bulunduğunu fark etti. Arkasında Ladislas son emrini vermek üzereydi. "Kaldırın!" "Kılıçlar!" diye bağırdı Edward güçsüz bir öfkeyle. Vrona da Almanların farkına vardı. Kısa süngüler takılı ağır tüfeklerini ellerinde sıkıca tutarak oluşturdukları sıra yolunu kesiyorlardı. Kalabalık dağılmıştı. En yiğitleri bu beklenmedik çatışmanın nasıl biteceğini uzaktan seyrediyordu. Kesilmeyen siren sesi Edward'a başka bir tehlikenin varlığını haber verdi. Yüzündeki kan ağır ağır çekilmeye başladı. Bu koyu yeşil üniformalı adamlardan birkaçını rahatlıkla öldürebilirdi. Ama bunu yapmaya kalksa arkasında 4 top, zırhlı bir araba ve 700 süngü bulurdu. Gururunu kurban etmeden uzaklaşmak için bir çözüm yolu bulması gerekiyordu. Bu katlanılması güç bir sınavdı ama hesaplı davranmak Mogolestiler'de her zaman üstün gelirdi. Atının dizginlerini tutan Alman'a kupkuru bir sesle "Bir şey mi istediniz?" diye sordu. "Kılıcınızı kınına koymanızı istedim." Edward teğmenin dudaklarının üzerinde titreyen kıl tutamına baktı. "Eğer bu sizi öfkelendiriyorsa isteğinizi yerine getirmek inceliğini göstereceğim," diye cevap verdi Edward alaylı bir tonda. Kılıcını kınına sokarken parmağını kesti. Diğer parmağını kesiğin üzerine basarken anlamlı bir bakışla önce teğmene, sonra askerlere bir bakışıyla silahlar omuzlara asıldı. "Kiminle tanışmak şerefine erişiyorum acaba?" diye sordu Alman. "Albay Kont Magolneski ile," diye selamlayarak cevap verdi Edward. "Albay mı? Hangi ordunun albayı olduğunuzu sorabilir miyim? Bu üniformayı şimdiye kadar görmüş olduğumu sanmıyorum." Teğmenin gözleri biraz daha kısıldı. "Polonya ordusundan," diye sözcüklerin üzerine basarak ağır ağır cevap verdi Edward. Öfkenin yeniden bütün benliğini kaplamaya başladığını hissediyordu. "Polonya ordusundan mı?" dedi teğmen şaşkınlık içinde. "Bizler Polonya ordusu diye bir ordu tanımıyoruz." Küçük bıyığı yeniden burnuna değdi. "Demek tanımıyorsunuz. İnanın çok yakında tanıyacaksınız," dedi Edward cevap olarak. Ses tonu gizli bir aşağılamayı içeriyordu. Sonra dizginlerini topladı. "Konuşun, anlatın ona yüzbaşı Vrona. Ekmek istiyorlarsa alsınlar bakalım. Artık onunla tartışamam. Biraz daha konuşursa aptal gözlükleriyle birlikte kafasını uçuracağım," dedi Polonezce ve Alman'ın çevresinden dolaşarak 4 numara uzaklaştı. Ladislas mangasıyla birlikte onu izledi. 6. ayrımın sonu. Sayfa 120.